You're with SBS Radio.
Yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Yavuz Bey.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Son bir hafta içindeki en önemli olay herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta şehit cenazesinde saldırıya uğramasıydı. Onun etkileri hala devam ediyor gibi görünüyor.
Evet, hatta son bir hafta demeyelim de herhalde son yılların en önemli olaylarından birisi. Çünkü ciddi bir tehlike atlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çubuk'ta katıldı. Bir cenaze töreninde, bir şehit cenaze töreninde çevredekilerin tepkisi, linç girişimine kadar gitti. Çevreden yakın yakın diye bağıranlar vardı. Koca koca kayalarla Kılıçdaroğlu'nun makam arabasının taşlandı, sığındı. Evde 1,5 saat mahsur kaldı. Evin camı çerçevesi indi. Emniyet Genel Müdürü, Ankara Emniyet Müdürü, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı gibi önemli isimler varken oldu hem de bunlar. Ve tabi buna Cumhuriyet Halk Partisi'nin son derece sert tepkisi de oldu. Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk gün yapılan açıklamalarda hemen hemen ton aynıydı. Devlet Bahçeli hariç. Cumhurbaşkanının partisi AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik şiddeti kınıyoruz dedi. Bunu kabul etmek mümkün değildir dedi. Güçlü bir vurguyla. Yine sözcüsü Cumhurbaşkanının İbrahim Kalın aynı şekilde şiddeti kabul etmek mümkün değildir. Biz de şiddetle kınıyoruz bu meseleyi. Bu bir protesto yöntemi değildir diye son derece net ifadelerle telin edildi, tepki gösterildi ve aynı zamanda eleştirildi oradaki mesele. Etkili bir soruşturma yapılacağı da söylendi. Ama Devlet Bahçeli aynı gün yaptığı açıklamada hem bunu kabul etmek mümkün değildir, hoş bir görüntü olmamıştır dedikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da partisinin seçimler öncesinde HDP'de yaptığı işbirliğine dikkat çekti. Bunun millette yarattığı bir tepki olduğunu söyledi. %9,83 oy aldığın yere niye gidersin bir genel başkan olarak? Bunun hesabını yapmak lazım. Orada karşılaşabileceğin tepkiyi hesap etmen lazım dedi. Yani biraz da saldırıyı ve saldırganları değerlendirmek ve suçlamaktan ziyade Kemal Kılıçdaroğlu'nun öz eleştiri yapmasını isteyen bir yaklaşım vardı. Ertesi gün yapılan açıklamalarda bu arada Cumhurbaşkanı'ndan herhangi bir tepki gelmedi. Sözcüsü ve parti sözcüsü vasıtasıyla açıklamaları yaptı. Ertesi gün Cumhurbaşkanı bir tweet mesajıyla olayın kabullenilemeyeceğini söyledi. Ama güçlü bir eleştiri yoktu veya güçlü bir vurgu yoktu Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik. Bir de geçmiş olsun mesajı da içermiyordu. Bir telefon beklendi, o da edilmedi. Orada bir yani ne oluyor köşkte diye beklenti oluştu. Sonra iletişim başkanı Fahrettin Altun'un açıklaması geldi. O protesto bir haktır Türkiye'de tespitinin de bulunduğu geniş bir açıklama yaptı iktidara yakın Sabah gazetesine. O açıklamanın içinde şiddetle hiçbir sorunun çözülemeyeceği gibi bir ifade yer almakla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik son derece sert eleştiriler de vardı. Yani seçim öncesinde yapılan işbirliklerinin PKK'ya yakın bir partiyle sadece kazanmak için, oy kazanmak için yapılan işbirliğin halk tarafından unutulmadığını da hatırlatan ve bunlar neticesinde Genel Başkan'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı daha dikkatli davranması gerektiğini söyleyen, halktan kopuk olmaması gerektiğini tavsiye eden enteresan bir açıklamaydı. Tabii bu açıklamalarla birlikte muhalefetle iktidar arasındaki söz düellosu da başladı, karşılıklı eleştiriler. Ardından bir de saldırganlardan 5'i gözaltına alınmıştı. 4'ü zaten serbest bırakılmıştı. Biri de Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan da adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca CHP'liler etkin bir soruşturma yapılmayacağını söylediler. Biz bu işin peşindeyiz dediler. Burada başka bir gerginlik yaratılmaya çalışılıyor. Eve giren hırsız eve girdikten sonra polis çağıran ev sahibine polisin kapıyı niye kilitlemedin demesine benziyor buradaki mesele. Olayın bizatihi kendisinde sorun var, sertlik var, şiddet var, linç girişim var, yakma eylemine girişim var, taşlama var. Bunlar nasıl soruşturulmaz ve böyle bir saldırgan nasıl serbest bırakılır diye çok ciddi isyan ettiler. Tabii o duygularını kabartan ya da tepkilerinin dozunu arttıran başka bir mesele de saldırganın AK Partililer tarafından karşılanması, işte ondan amca diye bahsedilmesi, elde öpülürken fotoğraflar paylaşılması o eleştirileri, suçlamaları, kızgınlığı daha da arttırdı, ikiye katladı diyebiliriz. Ama durum şu anda şu, saldırgan dışarıda, soruşturma devam ediyor. Ama soruşturmaya ilişkin hem İçişleri Bakanı hem Cumhurbaşkanı hem Fahrettin Altun İletişim Başkanı yaptığı açıklamalar daha çok CHP'yi suçlar nitelikte. O nedenle soruşturmanın sonucundan çok fazla bir beklenti içinde de görünmüyor Cumhuriyet Halk Partisi ve bundan da idareyi, hükümeti, iktidarı suçluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Türkiye ittifakı sözü vardı. Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıdan sonra biraz içi boş gibi görünüyor. Herhalde zaten Bahçeli de bunun ne olduğunu bilmiyorum. Benim için Cumhur İttifakı var, Türkiye İttifakı yok demişti.
Kızgın demiri soğutma zaman dedi Cumhurbaşkanı. Artık seçim bitti, önümüze bakmamız lazım. Türkiye İttifakı zamanı dedi. Ve bunu Kılıçdaroğlu'na saldırıdan önce yaptı bu açıklamayı. Üstelik bu açıklamayı yaptıktan sonra memurlarla düzenlenen bir toplantıda, konuşmasında söylemişti. Ertesi gün Twitter'dan bu mesajları bir kez daha yayınladı. Yani altını çizdi, konuşulsun, bu işin üzerinde durulsun diye. Bahçeli yine Kılıçdaroğlu'na saldırıdan önce bu Türkiye İttifakı'ndan kastın ne olduğunu Cumhurbaşkanı açıklamalı diye buna itiraz ettiğini söyledi. Kızgın demiri soğutma tespitine yönelik de itirazları vardı. Sonra da Kılıçdaroğlu'na saldırı gerçekleşti. Tabii Türkiye İttifakı sözleri acaba bu Kılıçdaroğlu saldırısına AK Parti ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz daha farklı yaklaşır diye bir beklenti vardı. Çünkü Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu suçlayan açıklamalar yapmıştı. Ancak sonrasında Süleyman Soylu da, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Fahrettin Altun da yaptıkları açıklamalarla paralel bir bakış açısına sahip olduklarını ya da politika izleyeceklerini ortaya koydular. Yani bir Türkiye İttifakı söylemi, bunun için bir manifesto, bir 8 maddelik bildiri hazırlığı konuşuluyordu Cumhurbaşkanlığında. Kurmayları tarafından bunun hazırlığının yapıldığı. Ancak Kılıçdaroğlu'na saldırı ve sonrasında gösterilen tepki, saldırganın serbest bırakılmasıyla beraber bu ittifak meselesinin biraz içinin boşaldığını da görüyoruz. Zaten henüz seçimler de bitmedi. YSK'da itirazlar görüşülüyor. Bir bölümünü kabul ettiği itirazların araştırılsın dedi YSK, sandık kurullarıyla ilgili ve kısıtlı seçmenlerle ilgili olarak. Onların sonuçları da bekleniyor. Yani siyasette gerilim aslında bu 31 Mart'tan önce çok sık dile getiriliyordu. 1 Nisan hiç gelmeyecekmiş gibi konuşuyor siyasetçiler diye. Benzer üslubun devam ettiğini görüyoruz. Her ne kadar Cumhurbaşkanı'nın o kızgın demiri soğutmak gerektiği sözlerinden sonra bir umut yeşerse de yine üslupta seçim öncesine dönülmüş gibi bir görüntü var.
Türkiye İttifakı hakkında bir manifesto beklerken aslında bir Davutoğlu manifestosu çıktı geçen günlerde.
Vallahi bir tek Bahçeli tepki gösterdi. Yani Türkiye'de bir şeyler hazırlanıyor. Onun işareti Davutoğlu'nun açıklaması, işte muhalefet liderlerinin yaklaşımı diye. Hem de Kılıçdaroğlu'na saldırıyı da bu sepetin içine koyarak gösterdi. Onun dışında kamuya açık bir biçimde eleştiri almadı Davutoğlu'nun açıklamaları. Ancak AK Parti kulislerinde konuşulduğu bir gerçek. Davutoğlu AK Parti'nin en önemli isimlerinden birisiydi. Danışmanlığı süresinde dış politikayı yönlendiren, Dışişleri Bakanlığı döneminde Erdoğan'ın en yakındaki isim. Sonra da başbakan olarak bir süre Türkiye'yi idare eden isim. Zaten kendisi de manifestosunda seçilmiş son başbakan diye kendisinden bahsediyor. Bir paralel yapılanmadan bahsetti Türkiye'de. Bu çok konuşuluyordu, ilk kez bu kadar üst düzey bir isim tarafından resmi olarak dile getirildi. Paralel bir yapı Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor diyerek bu pelikancı tartışmalarına değindi. Liyakattan uzaklaştırıldı, eş, dost, aile, erbap, işte akraba politikaları yürüyor diyerek hem Cumhurbaşkanı'na, çünkü o da ailesiyle birlikte çalışıyor belli konularda, hem de AK Parti yönetimine yönelik son derece sert eleştirileri vardı. Hem Cumhurbaşkanlığının hem de Parti Genel Başkanlığının Türkiye'de iyi bir sonuç vermediğini söyledi. Sistemde değişiklik talebinde bulundu. Yani anayasaya karşı çıktığını da söyledi geçmişte ama bunu kamuoyuyla paylaşmadığını, artık elzem olduğunu söyledi. Yani Davutoğlu bir şekilde parti içinde bayrak açmış oldu. Geçmişte de Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül Refah Partisi'ne, Necmettin Erbakan'a bayrak açmışlardı. Biz dinleyenler hatırlayacaklardır. Ona benzer bir manifestoyla bu iş böyle yürümüyor, kuruluş ilkelerinden uzaklaştı parti, eş, dost, akraba üzerinden politika yapılıyor. Bu Türkiye'de sorunlu bir görüntü sergiliyor. Hukukta adalette ciddi sorunlar var. Hukuk adalet olmadığı zaman demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Geriliyor, Türkiye iyiye gitmiyor dedi mesajında. Sonrasında bir tepki görmedi ama bunun burada durmayacağı da açık. Belki tepkilerden birisi olarak eşi Sare Davutoğlu'nun bir üniversitede vereceği konferansın iptal edildiğini söyleyebiliriz bu açıklamanın ardından. AK Parti'nin nasıl yaklaştığını göstermesi açısından ya da AK Parti'ye yakın durmak isteyenlerin bu meseleye nasıl yaklaştığını göstermesi açısından önemli. Elbette tepki olacaktır. Bu tepkinin düzeyi ne olacak? Partiden atmaya kadar gidecek mi? Çünkü Davutoğlu hala AK Parti üyesi. Onları göreceğiz ama bütün o gelişmelere göre bir alternatif planı da olmalı Davutoğlu bu açıklamayı yaparken. Gözü almıştır diye düşünüyorum partiden atılmayı da. Eğer atılırsa da yeni bir hareket olarak, yeni bir parti olarak siyasi hayatına devam etmek isteyecektir. Ama işaret bir şeyini gönderdi bu manifestoyla birlikte.
Yavuz Bey, son olarak şeyi sormak istiyorum. Amerika Türkiye'nin İran'dan petrol alımını kesmesini istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan almasını istiyor bundan sonra petrolü. Hükümet özellikle bu ekonomik kriz döneminde buna karşı bir hamle yapabilir mi? Amerika'ya yine kafa tutabilir mi bu açıdan?
Valla bu konuda farklı bir yaklaşıma girdiğinde ne olduğunu biraz zarrap davasında gördük. Yani çok sancılı bir süreç yaşadı Türk-Amerikan ilişkileri. Elbette Amerika'nın bu istisnayı kaldırma kararı sonrasında Ankara'dan yapılan açıklamalarda siz bizim komşumuzla ilişkilerimizi belirleyemezsiniz. Biz kendi ilişkilerimizi kendimiz belirleriz dese de Ankara dikkate alacaktır bu kısıtlamaları. Dolar üzerinden yapılan alışverişlere sağlanan bir kısıtlama bu. Amerikan bankalarında kullanarak. Bunu Avrupa üzerinden yapabilir miyiz diye bir arayış içinde olduğunu biliyorum Ankara'nın. Aynı zamanda işte ben sana mal vereyim sen bana petrol ver ama araya bankaları sokmayalım gibi bir sistem yürüyebilir mi? Bunlar üzerinde çalışıyorlar ama bankacılık sistemini kullanarak Amerika'daki sisteme dahil olarak böyle bir alışverişe devam etme ihtimalinin çok güçlü olmadığını görüyorum. En azından yapılan yorumlara baktığımızda böyle bir karar açıklanmasa bile tabii yine Türkiye'yi sıkıntıya sokacak zor bir dönem. Zaten petrol fiyatları çok yüksek. Bir de hemen dibinizdeki ülkeden almayıp başka ülkelerden aldığınızda oradaki maliyetler de etkileniyor. Bu nedenle şu anda Ankara'nın en çok konuştuğu dosyalardan, çalıştığı dosyalardan birisi bu.
Teşekkürler değerlendirmeleriniz için Yavuz Bey.
İyi yayınlar, ben teşekkür ederim.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.